Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. En'am suresinin 162. ila 165. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin la şerike leh ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin kul اَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, şüphesiz benim namazım, ibadetlerim, dirimim ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben böyle emrolundum ve ben Müslüman olanların ilkiyim. De ki, o her şeyin Rabbi iken ben Allah'tan başka bir Rab mi arayayım? Hiçbir nefis kendi aleyhinden başkasını kazanmaz. Günahkar olan bir başkasının günah yükünü taşımaz. Sonunda dönüşünüz Rabbinizedir. O size hakkında anlaşmazlığa düştüğünüz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünün halifeleri kıldı ve size verdikleriyle sizi denemek için kiminizi kiminize göre derecelerle yükseltti. Şüphesiz senin Rabbin sonuçlandırılması pek çabuk olandır ve şüphesiz O bağışlayandır, esirgeyendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 28'de 1399, Hicri Gamer'i 3 Cemadüstani 1442 ve Miladi Takvim'le 17 Ocak 2021 Pazar. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in sevgili kızı Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü özel programı ve dinleyicilerle baş başa isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş, sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Atom Enerjisi Kurumu, 3 Avrupa ülkesinin İran hakkındaki açıklamasına tepki gösterdi. Hatipzade, Amerika'nın İranlı diplomatlara karşı yasa dışı eylemleri durdurması gerektiğini söyledi. İran-Kazakistan Güvenlik Kuvvetleri İşbirliği Anlaşması imzaladı. Almanya Dışişleri Bakanı Türkiye'yi ziyaret edecek. Amerika'da koronadan ölenler sayısı 400 bini geçti. Birleşik Arap Emirlikleri işgalcileri Yemen petrolünü yağmalamaya devam ediyor. Şimdi haberler.
Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümü merasimlerinin 3. gecesi, dün gece rahmetli İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde İslam İnkılabı rehberlerinin huzurunda düzenlendi. İslam İnkılabı Rehberi Bürosu'ndan yapılan açıklamada söz konusu merasimde Hüccetül İslam Ali, Ehl-i Beyt'e has duaların Allah-u Teala ile irtibatta en değerli hazine olduğuna vurgu yaparak, dua ve tevessülün bereket getirici ve insani hata ve kötülüklerden korumada önemli rolü olduğunu belirtti. Söz konusu merasimde ayrıca Hüccetül İslam Ziyayi de Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın değerli şahsiyeti hakkında konuşma yapıp mersi okudu. Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha şehadet yıldönümü matem merasimleri Perşembe gecesinden itibaren başlamış bulunuyor. Bugün Hicri Kameri takvimle 3 Cemadüstani 1442 ve Miladi takvimle 17 Ocak 2021 Peygamber Efendimizin değerli kızı ve Hazreti Ali Aleyhisselam'ın eşi Hazreti Fatıma Selamullah Aleyha'nın şehadet yıldönümüdür.
İran Atom Enerjisi Kurumu 3 Avrupa ülkesinin dün İran hakkındaki açıklamasına yaptırımları kaldırmak ve İran halkının haklarını korumak için stratejik eylem kanununda yer alan metal uranyum üretim tesisi ile Tahran araştırma reaktöründe kullanılmak üzere silikon üretimi konusu tamamen farklı iki konudur diye tepki gösterdi ve cevap verdi. Açıklamada kuruluş, Uluslararası Atom Enerjisi Kanunu'nun 4. maddesine tabi metal uranyum tesisi için tasarım anketinin bilgisini henüz Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na vermedik. Ancak gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kanunda belirtilen süreler içinde bu işlem yapılacaktır ifadesi kullanıldı. Açıklamada şu cümlelere yer verildi. Ajansın son raporunda sunulan gelişmiş yakıt üretim programı Silikon ilk olarak daha uzun bir süre önce ajansa sunulmuştu. Bu süre zarfında birkaç aşamada ek bilgiler ve son olarak anketin tasarımı ajansa gönderildi. 2000'li yılların başında ajansa sunulan rapor döneminde barışçıl metal uranyum üretimi ile araştırma ve geliştirmesi az miktarda yapılmıştı. Sonraki yakıt silikon metal ajansın raporlarında gereksiz ayrıntılardan kaçınarak yanlış anlamaları önleyeceği umuluyordu. Dün nükleer anlaşma üyesi 3 Avrupa ülkesi yani İngiltere, Fransa ve Almanya İran'ın metal uranyum üretimine başlamasına ilişkin yaptıkları açıklamada İran tarafından metal uranyum üretimi için haklı bir gerekçenin olmadığını iddia ettiler. Metal uranyum üretiminin potansiyel olarak askeri sonuçlara yol açabileceğini iddia eden açıklamada Avrupalıların nükleer açıklamalardaki eylemsizliğine değinilmeden İran, uranyum metal üretimi ve faaliyetlerinde 15 yıldır yer alan kapsamlı bir ortak eylem planı konusunda araştırma ve geliştirme yapmama taahhüdünde bulunmuştur, diye ekledi.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzadeh, İran, Amerika'ya bu ülkenin uluslararası örgütlerde İranlı diplomatlara karşı yasa dışı eylemlerini durdurmazsa Uluslararası Adalet Divanı'na şikayette bulunacağı konusunda resmi olarak uyarıda bulundu, dedi. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hatibzadeh dün resmi bir uyarı notu yayınladığını ve bunun İsviçre Büyükelçiliği aracılığıyla Amerika'ya sunulduğunu duyurdu. Hatibzadeh bu notada Amerikan merkezli Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarda İranlı diplomatlara karşı yasa dışı eylemlerini durdurulması konusunda Amerika'nın uyarıldığını ifade eden Hatibzadeh bu ülkeyi Uluslararası Adalet Divanı nezdinde şikayet edeceklerini söyledi. Hatibzadeh, Amerikan hükümeti İranlı diplomatlara ve ailelerine uluslararası hukuku ihlal ederek uluslararası örgütlere zulmetti ve bu tür eylemler İranlı diplomatların ve diğer bazı ülkelerin diplomatlarının performansını aksatmıştır. Amerika devleti çeşitli uluslararası kuruluşlara ev sahibi yapması hususundaki taahhüdüne rağmen hiçbir zaman değerli bir ev sahibi olmadığı ve Birleşmiş Milletler'in tarih boyunca diplomatları ve aynı fikirde olmadıkları ülkelerden diplomatların ailelerini ve çocuklarını rahatsız etmeye çalıştı, diye ekledi.
Irak Yüksek İslam Meclisi Başkanı, Amerikan hükümetinin İran'a ait Kudüs Rezevi Vakfı'na karşı son zamanlardaki yaptırımlarını kınadı ve bunu Müslümanların mukaddes değerlerinin ihlali nitelendirdi. Irak medyasında yer alan habere göre Irak Yüksek İslam Meclisi Başkanı Hammam Hammoudi, Yüksek Meclis Ofisi tarafından yayınlanan bir açıklamada Amerika'nın İran'ın Astana Kudüs Rezervi ile bağlantılı şirketlere yaptırım kararının Müslümanlara kutsallarının açık bir ihlali olduğunu söylerken aynı zamanda İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından tanınan din özgürlüklerinin ihlali olduğuna dikkat çekildi. Hammoudi açıklamasında Trump yönetiminin eylemlerinin siyasi, etik veya uluslararası geleneklerle hiçbir ilgisinin olmadığını, bu davranışın düşmanlık ve yozlaşmış zihniyet düzeyini, insani değerlerin çöküşünü, dünya barışı için varlığının devam etmesi tehlikesini, Trump'ın içi boş iddia ve yalanlarını gösterdiğini bildirdi. Amerika'da seçim yenilgisini saptırmaya çalışan Trump, iktidarının son günlerinde her zamanki başarısız siyasetlerinden vazgeçmeyerek İran'dan sert kınamalarla karşı karşıya kalan yaptırımlar listesine Astana Kudüs Rezervi'ye bağlı şirketlerde dahil olmak üzere 16 İranlı şirket aleyhinde yaptırım kararı aldı.
İran İçişleri Bakan Yardımcısı, Kazakistan ve İran arasında güvenlik işbirliği anlaşmasının imzalanmasının ardından Kazakistan'ın İran'da tam yetkili büyükelçisiyle yaptığı görüşmede bu anlaşma çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi ve uygulanması ve ortak güvenlik çalışma grubunun oluşturulması çağrısında bulundu. İRNA'ya göre Hüseyin Zulfikari dün Kazakistan'ın Tahran Büyükelçisi Eşvet Uruzbay ile görüşmesinde ikili ilişkilerin geliştirmesi, güvenliği artırmak ve İçişleri Bakanlıkları arasında daha yakın işbirliğini geliştirmek gibi konularda görüş alışverişinde bulundu. Azadeniz'de kıyı devletler arasında güvenlik işbirliğine ilişkin belgelerin sonuçlandırılmasına atıfta bulunan İran İçişleri Bakan Yardımcısı, Azadeniz'in sınır bölgesindeki iki taraf arasındaki işbirliğini övdü ve bölge dışındaki güçlerin bölgede güvensizlik yaratma komplolarını değerlendirirken gayrimeşru hedefleri ve çıkarları ve bu bağlamda iki ülke arasında sınır ve denizcilik işlerinde işbirliğini teşvik etmek için ihtiyat ve kapsamlı işbirliği ihtiyacını vurguladı. Kazakistan Büyükelçisi de İran İslam Cumhuriyeti ile Kazakistan arasında Hazar Denizi'nde terör ve organize suç ve narkotik ile mücadelede ve sınır işbirliğinde işbirliğinin güçlendirilmesi ve uzman heyetlerin karşılıklı gönderilmesi çağrısında bulundu.
Eski Türkiye Dışişleri Bakanlarından Yaşar Yakış, ülkesinin yaşadığı sorunların sorumluluğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye'deki teröristleri destekleyen siyasetleriyle üstlendiğini vurguladı. Yakış, Erdoğan'ın Suriye'deki teröristlere vermekte olduğu desteğin Türkiye'yi amansız bir çıkmaza soktuğuna dikkat çekerek Erdoğan'ın Suriye'ye yönelik yanlış siyasetlerden vazgeçmesi çağrısında bulundu. Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye'nin asker sayısının 15 bine ulaştığı söylenirken Türkiye Suriye'ye her gün yeni asker gönderiyor. Türk ordusu bu alanlarda 6 bin tank, personel taşıyıcı, topçu ve asker araç konuşlandırmış ve kuvvetleri çeşitli hava ve deniz silahları, uydular ve İHA'lar ile desteklemektedir. Türkiye'nin Suriye'nin kuzey ve kuzeydoğu bölgelerindeki saldırganlığı bu ülkenin halkı ve hükümeti ile uluslararası toplum tarafından defalarca kınanmıştır.
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas 18 Ocak Pazartesi günü Türkiye'yi ziyaret edecek. Türk medyasına göre görüşmelerde kili ve bölgesel konuların yanı sıra Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin ele alınması öngörülüyor. Heiko Maas, Ekim 2020'de Türkiye'nin araştırma gemisi Oruç Reis'i tekrar Doğu Akdeniz'e göndereceğini açıklamasından birkaç saat sonra Ankara'ya planlanan ziyaretini iptal etmişti. Almanya, Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliğinin sona ermesi için arabuluculuk yapıyordu.
Türkiye Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 168 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 7550 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel koronavirüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 168 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2.380.665, dün iyileşen 8.005 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 2.254.052'ye yükseldi.
On binlerce İsrailli hakkındaki yolsuzluk davası ve salgın sürecini yönetemediği gerekçesiyle karantinaya rağmen terörleşme İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu aleyhinde protesto gösterisi düzenledi. Irkçı İsrail'in kuzeyinden güneyine köprü ve kavşaklarda toplanan Siyonistler protestoları Netanyahu'nun konutu önünde yoğunlaştırdı. Protestocular Netanyahu büyük sahtekar yazılı pankartlar taşıyarak Irkçı rejimin başbakanın gitmesi yönünde sloganlar attılar. Karantinaya rağmen sokaklarda gösteri düzenleyen protestocular koronavirüsle mücadelede başarısızlıktan, ekonomik ve sosyal şartlardaki gerilemeden dolayı Netanyahu'nun karşıtı eylemlerini 30 haftadır sürdürüyor.
Öte yandan Amerika'da yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenler sayısı son 24 saatte 3.683 artarak 401.868'e yükseldi. Salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı Amerika'da büyük kaygılara sebep olurken bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14.230.000'i, COVID-19 testi yaptıranların sayısı 281.813.000'i geçti. En fazla vaka Kaliforniya, en çok ölüm ise New York'ta.
Çin'in Tianjin kentinde dondurmalardan alınan 3 numunede yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi. Üretilen dondurmalardan alınan örnekler salı ve çarşamba günleri kontrol için belediyenin hastalık kontrol merkezine gönderilmişti. Yapılan incelemeler sonucu dondurma örneklerinde COVID-19 tespit edildi. Tüm ürünlere el konulurken şirketin 1662 çalışanı karantina altına alınarak nükleik asit testine tabi tutuldu.
Filistin İslam Direniş Hareketi Hamas Sözcüsü Hazım Kasım dün yaptığı açıklamada Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Siyonist rejimi CENTCOM'un kontrolüne sokma eyleminin Arap yöneticilerinin terör rejimi İsrail'le uzlaşmasının bir sonucu olduğunu söyledi. Hazım Kasım yaptığı açıklamada Amerikan Savunma Bakanlığı Siyonist rejimi Arap ülkelerinde içeren Batı Asya'daki CENTCOM, Amerikan terör ordusu komuta bölgesine yerleştirerek askeri işbirliğini güçlendirmeye çalışıyor ve tüm bu taraflar arasında güvenlik ve askeri işbirliğini sağlama hedefindedir dedi. Hamas sözcüsü Amerika'nın kararının Siyonist rejim ile Arap yöneticiler arasındaki son uzlaşma anlaşmalarının sonucu olduğunu vurguladı. Hazım Kasım bölgede Siyonist projeyi ilerletmek için Arap yöneticiler arasında uzlaşma anlaşmaları yapıldı dedi.
Amerikan liderliğindeki sözde IŞİD karşıtı koalisyon güçlerine ait askeri ve lojistik teçhizatı taşıyan bir konvoy cumartesi günü Irak'tan Kuzeydoğu'dan Suriye'ye giriş yaptı. Fars Haber Ajansı'na göre lojistik teçhizat ve akaryakıt tankerleri taşıyan konvoy Irak Kürdistan'dan Suriye'nin Hasrikeyn'ine bağlı El Kamışlı kentine girdi. Başka bir konvoyun da birkaç gün önce Suriye'nin Hasrike vilayetine giden El Velid geçişini geçerek buradan da Deyrosur vilayetindeki Koniko ve Omar petrol sahalarına ulaştığı söyleniyor. Terörist gruplara ve Suriye muhalefetine bağlı medya kuruluşları Amerika'nın son zamanlarda Suriye'nin kuzeydoğusuna silah ve askeri teçhizat taşıyan çok sayıda kamyon gönderdiğini belirtiyorlar.
Yemen kaynakları işgalde ve saldırgan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen petrol kaynaklarını yağmalamaya devam ettiğini bildirdiler. Yemen Haber Ajansı Seba'ya göre Yemen'in Şebuh Vali Yardımcısı Er-Resas Hüseyin El-Bekri dün Birleşik Arap Emirlikleri'nin son zamanlarda petrol kuyularının derinleşmesine ek olarak Şebuh eyaletinin El-Gaşa bölgesinde yeni kuyular açtığını bildirdi. Suudi Arabistan'ın da yakın zamanda El-Mehre topraklarında inşa ettiği petrol boru hattı, geçtiğimiz günlerde Kuzey Hazramut bölgesinde sondaj yapan Aramco tarafından işletildi.
Temsilciler Meclisi'nin Dış İlişkiler Komitesi Başkanı George Meek liderliğindeki 25 üyesi Trump yönetiminin Yemen Ensarullah hareketini terörist ilan etmesine karşı çıkarak bu durumu kınadı. Fars Haber Ajansı'na göre Amerikalı temsilciler Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya yazdığı bir mektupta Yemen Ensarullah hareketini terörist gruplar listesine alma girişiminin felaketle sonuçlanacağı uyarısında bulunurken Trump yönetiminin son günlerinde acele aldığı kararların hesapsız kitapsız olduğuna dikkat çektiler.
Ve son haberimiz Amerika'nın seçilmiş Cumhurbaşkanı Joe Biden Dışişleri Bakanı'ndaki kilit görevler için bazı isimleri tanıttı. İRN Ajansı'na göre Biden, Harris yönetiminin resmi olarak göreve başlamasına sadece birkaç gün kala ve Amerikan Senatosu'nda bir kabine kurma seçeneklerinin uygunluğunu değerlendirmek için henüz bir duruşma yapılmamışken, hükümet bakanlıkları ve kurumlarındaki kilit yerleri doldurmak için çeşitli isimleri açıkladılar. Buna göre Biden ve yardımcısı Harris'in danışmanı ve güvenilir ismi olarak bilinen Wendy Sherman Dışişleri Bakan Yardımcısı olarak atandı. McCown ise 25 yıldır Biden'la başta dış politika danışmanlığı olmak üzere Senato'da Obama döneminde Beyaz Saray'da Biden'la çalışmış birisi olarak Dışişleri Bakanı'nın yönetim ve kaynaklardan sorumlu yardımcısı olarak atandı.
Burası Tahra Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz, Trump hükümetinin İran'a karşı yenilgiye uğrayan siyasetlerinin devamında ısrar etmesi etrafında. Trump başkanlık döneminin son günlerine az bir süre kala İran'a karşı maksimum baskı siyasetinin devamında İran'a karşı yaptırımların yelpazesini genişletmeye çalışıyor. Bu çerçevede Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington'un İran'ın Denizcilik Sanayi Kurumu, Hava ve Uzay Kurumu ve de İran Havacılık Sanayisi Kurumu'nu yaptırımlar listesine aldığını duyurdu. Amerikan Dışişleri Bakanı yayınladığı bildirde İran'ı konvansiyonel silahlarını arttırma hususunun bölgesel ve küresel güvenlik için tehdit olduğunu öne sürüp temelsiz ve içi boş iddialarda da bulunarak İran'ın barışçı nükleer programını küresel güvenlik için sürekli bir tehdit olarak nitelendirdi. Trump hükümeti son yıllarda nükleer anlaşmadan yani Mayıs 2018'de çıkarak elinden gelen her şekilde İran'a karşı her türlü girişimde bulundu. Bu doğrultuda da Washington, İran ekonomisinin farklı sektörlerine yönelik geniş çaplı yaptırımları hayata geçirmeye çalıştı. Gerçekten Amerikan Başkanı Trump son yıllarda Washington'un siyasetlerine uymayan ülkeleri kendi isteklerine karşı teslim ettirmek için yaptırım siyasetlerini uygulamıştır. Nitekim İran'a paralel olarak Rusya ve Venezuela'ya karşı da aynı baskı siyaseti izlenmeye çalışılmıştır. İran konusunda ise Trump nükleer anlaşmadan çekilerek İran'a maksimum baskı siyasetini uygulamaya koyup İran'ı Washington'un istediği müzakere ile sonuçlanacak masaya oturtmak istedi. Ancak bu zorlama siyaseti sonuçsuz kaldı. Buna ilaveten zaten ekonomik ve siyasi kanatlarda Amerikan hükümetinin bu siyasette başarısız olduğunu ispatladı. Amerikan haber kaynaklarından NCD Arabiye ise Amerika'nın nükleer anlaşmadan çıkması doğrusundaki taahhütlerini ayaklar altına almasını değinmeden şöyle bir değerlendirmede bulundu. Trump hükümetinin maksimum baskı siyaseti 2 yıl uygulanmasının ardından istenilen sonuçlara varmakta başarısız kalmıştır. Buna rağmen Amerika'nın diğer ülkelere karşı insan hakları, siyasi, iktisadi, güvenlik bahaneler ve mazeretler ile uyguladığı yaptırım siyasetleri hala devam etmekte. Gerçekte Trump ülkelerin bağımsızlığı ve kendi kaderlerini tayin etme haklarına aldırış etmeksizin tek taraflılık siyaseti çerçevesinde Amerika'nın çıkarlarını ve isteklerini karşılamak istiyor. Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak ise bu hususta şöyle diyor. Tüm dünya Amerika'nın Washington tarafından memnun olunmayan liderlere sahip farklı ülkelere karşı uyguladığı yaptırımlardan bıkmış usanmışlardır. Bununla birlikte COVID-19 hastalığı salgını ve sonuçta sağlık ve tıbbi malzemelerin sağlanmasında küresel işbirliği ihtiyacı bu ülkelerin çoğunda durumu kritik hale getirdi. İran örneğinde ülke yetkilileri Amerikan yaptırımlarının ilaç ve tedavi sektörü üzerindeki olumsuz etkileri hakkında defalarca konuşarak bu yaptırımları ve baskıyı İran'ın ilaç, tıbbi malzeme ve ekipmana erişiminin önünde bir engel olarak nitelendirdi. Siyaset aranasının önde gelen Amerikalı düşünürlerinden Noam Chomsky, yaptırımların sebebi İran hükümetinin bağımsızlığı ve Amerikan siyasetlerine uymamasıdır diyerek İran'a yönelik yaptırımların hiçbir meşruiyetinin olmadığını bildirdi. Şimdi Beyaz Saray'dan ayrılmadan sadece günler kala Trump İran'a yeni yaptırımlar uyguladı. Aslında Trump başkanlığının son günlerinde teslim olmayan ülkelere yaptırımlar uygulayarak baskıyı yoğunlaştırmaya, İran'ın barışçı nükleer ve savunma programlarını tehdit gösterme siyasetlerinin başarısızlığını haklı çıkarmaya çalışıyor. Görünüşe göre bu son günlerde bu siyasetin devamı Amerika Birleşik Devletleri'nin başarısız başkanının son kalıntıları olarak görülmelidir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Amerika'nın Batı Asya'daki askeri stratejisinin değişmesi etrafında. Müzik Amerika, Donald Trump başkanlığı döneminde en büyük hizmetleri Siyonist rejim İsrail'e vermiştir. Şimdi de Trump'ın Beyaz Saray'daki son günlerinde onun yönetimindeki hükümet bir kez daha Siyonist rejim İsrail çıkarları doğrultusunda yeni adımlar attı. Pentagon 15 Ocak Cuma günü yaptığı açıklamada İsrail'i ortak komuta planını gözden geçirdikten sonra Amerikan Avrupa Komutanlığı'ndan geri çektiğini ve Amerika Merkez Komuta'ya CENTCOM eklediğini bildirdi. Açıklamada Abraham Anlaşması'nın ardından ve sonuçta İsrail ile Arap ülkeleri arasındaki gerginliğin azalması sonrası Amerika'nın Batı Asya'daki ortak tehditlere karşı kilit ortaklarını koordine etmesi için stratejik bir fırsat sağladı denildi. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Fas ve Sudan'da dahil olmak üzere bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesi doğrultusundaki gelişmeler, Trump yönetiminin İran'a ve direniş eksenine karşı bir koalisyon kurma genel hedefi doğrultusunda olmuştur. Siyonist rejim İsrail ve Washington, Arap müttefikleriyle bölgesel bir ile uyum sağlamıştır ve bu süreç ise Batı Asya'da Amerikan askeri stratejisinde büyük bir değişikliğe yol açtı. Böylece Pentagon, İsrail'i Avrupa Komutanlığı'ndan Amerikan Merkez Komutanlığı CENTCOM'a taşıdı. Bu CENTCOM'un Siyonist rejimle doğrudan ve daha yakın işbirliğine diğer yandan da bölgedeki Amerika, Arap müttefikleri ile İsrail arasında koordineli eylemlere yol açacaktır. İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'nin kilit stratejik müttefiki olduğunu vurgulayan Pentagon, bu girişim CENTCOM ortakları arasında daha iyi bir işbirliği fırsatları yaratıp aynı zamanda İsrail ile Avrupalı ortaklarımız arasındaki işbirliğini de koruyacaktır diye iddialarda da bulundu. Amerika'daki Siyonist lobileri bazı Arap ülkeleriyle Siyonist rejim arasındaki ilişkileri normalleşmesinden sonra defalarca Trump yönetiminden bu rejimi CENTCOM'un faaliyet alanına eklemesini istemişti. Washington merkezli bir Siyonist lobi grubu olan Yahudi Ulusal Güvenlik Vakfı, Amerikan hükümetine Tel Aviv ile Arap ülkeleri arasındaki ittifakı ve İran'a karşı işbirliğini güçlendirmek için CENTCOM'un faaliyetlerini İsrail'e genişletme çağrısında bulundu. Amerika Dış İlişkiler Konseyi'nin bir üyesi olan Martin Indyk'e göre İran'la ilgili sorunların Siyonist rejim ve bazı Arap ülkeleri için giderek artan bir endişe haline geldiği göz önüne alındığında Tel Aviv için CENTCOM ile işbirliği yapmak artık mantıklı ve çok iyi bir girişimdir. Bu eylemle beraber görünen o ki Amerika, İran'a ve direniş eksenine yönelik baskıyı İbrani Arabi yani Siyonist gerici Arap cephesi ekseninde doğrudan ve müşterek bir şekilde yönetmek istiyor. Aslında Trump yönetiminin azami baskı kampanyasının başarısızlığından İran'a yönelik askeri tehditlere kadar sayısız hezimetler Washington'un bu kez İran'la ve direniş cephesine karşı gerici Arap Siyonist bir koalisyon kurarak harekete geçmesine neden olmuştur. CENTCOM, Siyonistlerin Washington'la müttefik Arap ülkeleriyle ve Amerika'nın doğrudan askeri desteğiyle yakın ve doğrudan temasta olan ülkeler ile askeri işbirliklerini artırmasını teşvik ediyor. Bu bağlamda Siyonist rejim ve onu tanıyan Arap ülkelerinin ortak istihbarat, güvenlik ve askeri eylemlerinin CENTCOM'un koordinasyonu ve denetiminde olması ve artması bekleniyor. Buna rağmen İran'da bu girişimlerin hedeflerinden biri olarak Amerika'nın hiçbir tehdidinden korkmadığını, tam tersine Amerika'ya bağlı bölgesel piyonlarının komplocu girişimlerine karşı kesin tavır sergilediğini ortaya koymuştur. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarına dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 28'de 1399 Hicri Kameri 3 Cemadius Saniye 1442 ve miladi 17 Ocak 2021 Pazar. ...1431 yıl önce bugün Hicri Kameri 3 Cemadius Saniye 11 yılında Allah Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin sevgili kızı ve Ali bin Ebi Talib aleyhisselamın değerli eşi Hazreti Fatıma-tü Zehra kısa süren yaşamının ardından şehit edildi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin risaletinin başlamasından 5 yıl sonra o hazretin değerli eşi Hatice bir kız dünyaya getirdi ki İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem onun adını Fatıma koydu. Bu yüce kadın çocukluğundan itibaren değerli babası Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin tavsiyeleriyle yüce ilahi mariflerle tanıştı. Böylece Hazreti Fatıma vahiy evinde en yüce manevi ve kemal aşamasına ulaştı. Hazreti Zehra selamullahi aleyha sabır, kanaat, ibadet ve fakirlere yardım gibi üstün özelliklere sahibiydi ve İmam Hüseyin aleyhisselam ve İmam Hasan aleyhisselam gibi tarihin en yüce ve değerli insanlarını yetiştirdi. Biz de Hazreti Fatıma-tü Zehra selamullahi aleyhanın şehadet yıldönümü dolayısıyla başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere dünya Müslümanlarına başsağlığı diliyoruz. ...23 yıl önce bugün Hicri Şems'e 28'de 1376'da ünlü şair ve araştırmacı Baba Merduh lakaplı Şeyh İsmail Ruhani vefat etti. Şeyh İsmail Ruhani Hicri Şems'e 1299'da İran'ın Senendej kentinin Kaşdar bölgesinde dünyaya geldi. Tahsilini bitirdikten sonra Eğitim Bakanlığında çalışan Şeyh İsmail Ruhani Senendej liselerinde ders vermeye başladı. ...8 yıl önce bugün Hicri Şems'e 28'de 1391'de İranlı ünlü müzisyen ve besteci Humayun Hürrem vefat etti. Hicri Şems'e 1309'da Buşehr kentinde dünyaya gelen Hürrem gençken annesinin önerisiyle Ebul Hasan Han Sabah okuluna gitti ve 14 yaşındayken en ünlü İranlı müzisyen oldu. İran Musiki Evi Yüksek Konsey üyesi olan Hürrem, doktora diploması değerinde olan sanat birinci derecesini almayı başardı. Üstad Hürrem, 82 yaşında kanser hastalığından dolayı vefat etti. ...6 yıl önce bugün Hicri Şems'e 28'de 1393'te İranlı önde gelen çağdaş şair Müşfik Kaşani lakaplı Abbas Kimeniş vefat etti. Hicri Şems'e 1304'te Kaşan kentinde dünyaya gelen Kimeniş, yaşam şarkısı, güneş serabı, hayal aynası ve çağdaş edebiyatı gibi eserleri kaleme aldı. ...12 yıl önce bugün 17 Ocak 2009'da soykırımcı rejim İsrail ordusunun Gazze şeridine ardı ardına yaptığı vahşi saldırılar ve bu bölge halkının yoğun direnişinden 22 gün sonra Siyonistler nihayet ateşkes ilan etmek zorunda kaldılar. Soykırımcı İsrail rejiminin bu vahşi saldırılardan güttüğü asıl amacı Filistin-i Sami Direniş Hareketi Hamas'ı yok etmek veya bu hareketi uzlaşmaya zorlamak idi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
İngiltere ile serbest ticaret anlaşması Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Sanayi ve tarımla başlıyor.
Yeni Asya.
Kadir Has Üniversitesi araştırması. Ekonomi kötüye gidiyor.
Star.
Türkiye'nin COVID-19 tablosu açıklandı. Vaka 9000'in altına indi.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Kazım Güleç Yüz 15 Ocak tarihli Yeni Asya gazetesinde "Madem böyle niye hala oradasınız?" başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Başından beri AK Parti içinde oldukları, hatta Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık, Milletvekilliği ve Teşkilat Yöneticisi görevlerinde bulundukları halde bilhassa tek adam rejimine geçildikten sonraki süreçte tasfiye edilen ve yolunu ayıran çok sayıda isim yeni kurulan partilerde yola devam ediyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ama hala AKP içinde kaldıkları halde son dönemde yapılan birçok şeyi tasvip etmeyerek karşı çıkanlar da varmış. Ve bunlar "yok mu bu hukuksuzlara itiraz edecek AK Partili" diye soran Elif Çakır'a sitem etmişler. Sanki aramızda hiç insaf ve vicdan sahibi kimse yokmuş gibi hepimizi töhmet altında bırakıyorsunuz. Bu da bir kul hakkıdır. Ve şunları sıralamışlar. Sayıları çok olmasa da elbette AK Parti içerisinde vicdan ve insaf sahibi arkadaşlarımız var. Ya MYK, MKYK toplantılarında ya da özel olarak Cumhurbaşkanımıza itirazlarını, önerilerini, yapılması gerekenleri dile getiriyorlar. Tabanımızın partimize yönelik şikayet, beklenti, üzüntü, hayal kırıkları dile getirildi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi modeli tartışılırken bugün yaşanan sorunlar o gün dile getirildi. Şehir üniversitesinin kapatılmasının ayıplı bir şey olduğunu, başka çözüm yolu bulunması gerektiğini pek çok arkadaş söyledi. Berat Albayrak'ın bakan yapılmasının rahatsızlık uyandırdığı Cumhurbaşkanımıza söylendi. İnfaz yasasındaki itirazlarımızı söyledik. Bu haliyle ortaya çıkacak mahzurları anlattık. Bilgi notları gönderdik. Adalet Bakanımızı uyardık. Düzgün ve adil bir infaz yasası çıkartmamız gerektiğini, partimize yakışanın adil bir infaz yasası olacağını dile getirdik. Peki bunları söyleyenlerin gidişat ortadayken hala AKP'de kalarak ne yapmaya çalıştıkları sualine de cevap vermeleri gerekmez mi?
Esfender Korkmaz 15 Ocak tarihli Yeni Çağ gazetesinde "Faizde doğrular ve yanlışlar" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2020 TÜFE oranı %14,6 oldu. Yüksek enflasyon yaşayan ekonomilerde faizleri nominal faiz üstünden konuşmak aldatıcı olur ve istismarlara neden olur. Enflasyonun şişirme etkisi giderildikten sonra reel faiz üstünden konuşmak gerekir. Enflasyon 14,6 ve faizde 14,6 ise reel faiz 0 demektir diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye 2009'a kadar düşük kur, yüksek faiz dönemi yaşadı. Söz gelimi 2005 yılında TL dolara karşı ortalama %15 değerli iken 2007 yılında kur düştü ve TL %20 değerli oldu. Yani düşük kur dönemiydi. söz gelimi portföy yatırımları için 2005 yılında gelen 100 dolar getiri banka yatıran bir yabancı çıkarken faiz hariç 1005 dolar alarak çıkıyordu. O yıllarda yüksek reel faiz vardı. Söz gelimi 2007 yılında Merkez Bankası faizi %18,5 idi. TÜFE oranı da %7,7 oldu. Bu durumda %10 reel faiz vardı. 2005 yılında gelen aynı dolar basit faizde %20 reel faiz ve artı kurun düşmesinden dolayı da 5 puan olmak üzere 2 yılda %25 kar alıp çıkıyordu. Yani 100 doları 125 dolar olarak geri çıkarıyordu. Bu yüzden Türkiye'den reel kaynak çıkışı oldu. Kaynak çıkışı cari açığı da artırdı. Ayrıca üretimde ithal girdi payı arttı. Fiziki yatırımlar azaldı. Söz gelimi sanayici de işini bıraktı veya genişletmedi. Finansal yatırım araçlarına yöneldi. Bugün sanayisizleşmenin, kur şoklarının, üretimin dışa bağımlı olup yapı kazanmasını ve işsizliğin temelleri o yıllarda atıldı. Bugün Merkez Bankası faizi %17 ve TÜFE oranı da %14,6. Eğer buna göre hesaplarsak reel faiz oranı %2,1'dir. Dün Türkiye'nin uluslararası piyasalarda 5 yıllık tahvillerinin iflas riski primi 315 baz puandı. Riskli ülkelerden reel faiz aynı zamanda risk primini de içermelidir. Yani reel faiz 2,1 yerine 3,15 olmalıdır. Reel faizin risk priminin altında olmasına rağmen faiz lobisi var diyenler neye göre bunu söylüyor anlamak mümkün değil. Bu konuyla ilgili yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. 2001 Şubat ayının ortalarıydı. Koalisyon hükümeti vardı. Ben hem köşemde hem de konuşmalarımda 2000 yılında TÜFE %39 oldu. Kur %20 artırıldı. Program bozulsun, kur bir defaya mahsus olmak üzere %20 artırılsın. Borç alacak ilişkileri yasaya göre bu yeni kur üzerinden yapılsın dedim. Bir banka TV'sinde konuşan eski öğrencim ve genç akademisyen bu düşüncem için kur lobisi dedi. Gerçekte o yıllarda benim bir dolarım bile yoktu. AKP iktidarında ve özellikle de son dönemlerde bu akademisyen bu defa faiz lobisi var demeye başladı. Yani sahibinin sesi. Gerçekte reel faiz düşük ve bu faiz enflasyon lobisinin işine gelmez. Aslında yüksek reel faiz yatırımların maliyetini artırır. Yurt dışına kaynak çıkışına neden olur. Aynı zamanda tüketim harcamalarının daralmasına neden olur. Çünkü tüketimin faiz kaybı yüksek olur. Bu nedenle ekonomide yatırımlar paralel artmayacağı için daralmaya da neden olur.
Akif Beki 15 Ocak tarihli Karar gazetesinde HDP'yi kapatmak neye yarar başlıklı yazısına yer veriyor. HDP 7 yıllık bir parti fakat 30 yıllık bir partiler zincirinin devamı yani terör örgütü PKK'nın uzantısı olmak, Öcalan'dan talimat almak ve yasa dışı bölücü faaliyetlerin odağı haline gelmekle suçlanan ilk parti değil. Hakkında kapatma davası açılırsa HDP bu suçlamalarla kapatılan ilk parti olmayacağı gibi muhtemelen son parti de olmayacak diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
1990'da hep ele başladı, sonra DEP oldu, sonra ÖZDEP oldu, sonra HADEP oldu, sonra DEHAP oldu, sonra DTP oldu, sonra BDP oldu, en son HDP. Biri kapandı, öbürü açıldı. Adı sürekli değişti. Ama 30 yıldır böyle bir siyasi hareket hep var oldu. Bu hiç değişmedi. Suçlamalar da hiç değişmedi. HDP'nin ne olup olmadığı bugün ortaya çıkmadı. Kandilli münasebeti, Öcalan'la bağı yeni anlaşılmadı. Çözüm sürecinde İmralı görüşmelerinde Öcalan'a Kandilli aracı olarak heyetleri gönderilirken de biliniyordu. Bu konumundan bilakis yararlanıldı. Ne değişti öyleyse? Ne değişti de geçen sene, ondan önceki sene ya da bir öncekinde değil de şimdi acilen kapatılması gerekiyor? 3-5 yıl önce duyulmayan bu ivedi ihtiyaç şimdi nereden hasıl oldu? Terörle etkin mücadele için kapatılması isteniyor. Oysa HDP'nin kapatılması terörle mücadeleyi güçlendirmez. Güçlendireceğine inanılsa kapatma davası kurulduğu dakika açılırdı. HDP ve öncülü partilerin varlığını sistem sorunlu yanlarına rağmen bunca yıl keyfinden idare etmedi. Zarardan çok faydalı gördüğü için idare etti. Vaktiyle Mehmet Ağar, "Dağa çıkacağınıza gelin düz ovada siyaset yapın," demişti. Örnek göstereceği bir parti olmasa bunu deme imkanını bulabilir miydi? Sivil siyasetin güçlenmesi Kandil'i zayıflatır, terörle mücadeleyi değil. HDP'nin kapatılması üzmez, sevindirir Kandil'i. Bakın, demokratik siyasetle olmuyor, istismarına koz verir. Hani terörü yenmenin yolu HDP ve seçmenlerini dağa itmekten değil, demokratik sisteme daha çok geçmekten geçiyordu? Bu mücadele sans silahla hani kazanılamazdı? Milli Güvenlik Kurulu ve asker bile konuşarak çözme noktasına gelmemiş miydi? 4 yılda aldıkları 300 milyon liralık hazine yardımı ve milletvekili maaşları göze batıyorsa, 6 milyon seçmen sadece oy değil vergi de veriyor. Kendi seçmenin yıllık 60 milyar lirayı bulan vergisinden pay alıyor HDP. Başkasının zoruna niye gitsin? Kapatma talebinin altında oy dengelerini değiştirmek, muhalefeti karıştırmak ve benzeri başka bir sebep olmalı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hazreti Fatıma'nın şehadet yıl dönümü.
Kız sahibi olmanın büyük bir utanç olduğu bir dönemde Resulullah Efendimizin kızı Hazreti Fatıma selamullahi aleyha ile övünüyor. O Hazreti görünce ayağa kalkar ve Zehra'ya doğru giderdi. Bazen herkesin gözleri önünde onun küçücük ellerini öpücük kondurur. Bazen de Hazreti Fatıma'yı kucaklar ve şöyle buyururdu: "Ben Fatıma'dan cennet kokusu alıyorum."
Değerli dinleyiciler, tüm kadınların baş tacı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın şehadetini idrak ediyoruz. Bu vesileyle başta siz kıymetli dinleyiciler olmak üzere tüm Ehl-i Beyt aşıklarına başsağlığı diliyoruz.
Ay'a hiç baktın mı? Özellikle dolunay iken ve tüm güzelliğiyle parlarken, günler geçerken sanki yüzünü yavaş yavaş kapatıyor ve sadece bir bölümü görünüyor ve yavaş yavaş artık o güzel yüzünden hiçbir şey görünmüyor. Tahire Zehra, Resulullah'ın mutahhar kızı tıpkı bir ay gibi parlıyordu. Fatıma Azimuşşam babasının rihleti ardından Fatıma Zehra selamullahi aleyha hayatının en büyük olaylarıyla karşı karşıya kaldı. Dönemin insanlarının gafletiyle o insanlar ki Resulullah'ın ben her kimin Mevlası isem Ali benden sonra onun Mevlasıdır buyurmasını unutan insanlar.
Resulullah'ın acı rehleti ardından ve uğursuz bir gecede bir grup Hazreti Ali aleyhisselamın evine saldırarak kılıç zoru ile Ali'den yeni halife için biat almaya kalkıştılar. Onlar evin kapısını yaktılar ve büyük bir öfkeyle kapıyı açtılar. Fakat Zehra-i Kübra onların eve girmesini engellemeye çalışırken kapının arkasında duruyordu. Yoksa Resulullah, Fatıma benim ciğerparemdir, kim onu incitse beni incitmiştir buyurmamış mıydı? Öyleyse neden Resulullah'ın rihletinden kısa bir süre sonra böyle bir saldırıya geçtiler? Ve nübüvvet bahçesinin çiçeğini hem de kapının arkasında böyle yaraladılar. Kapıdaki çivi narin bedenini yaraladı ve bebeği düştü ve kendisi zayıf düşerek hastalandı. Fakat Hazreti Fatıma, Hazreti Ali aleyhisselamın velayetini büyük bir cesaret ve yiğitlikle savundu ve Hazreti Ali'nin kötülerin kılıç zoru ile götürülmesini engelledi.
Fatıma bu yolda geri adım atmadı ve zor da olsa nahif bedeniyle camiye ulaştı. Orada yaptığı konuşma ve okuduğu hutbede insanları ilahi takvaya ve Resul-i Ekrem'in öğretilerine uymaya davet etti ve Kadir'den söz etti. Sonra derinden bir ah çekti fakat dudakları lanete açılmadı. Bu acı olaydan sonra Hazreti Fatıma daha 18 yaşında olan o kadın, o Tahire, o Sıddık'a, meleklerin yüce ilahi konumunu insanlardan daha iyi bilen Fatıma, aldığı ağır yaralar ve acılar ve kederle dolu olan kalbiyle hasta yatağına düştü.
Mübarek ömrünün son saatlerinde Emirül Müminin Hazreti Ali aleyhisselama, ''Ey amcaoğlu! Sen hayatın boyunca beni yalancı ve hain bulmadın ve ben de asla senin emirlerine muhalefet etmedim buyurdu. Fatıma'nın aşkıyla yanıp tutuşan genç ve mor Yasemin'in son... Thank you.